Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Gin Dobre, Yoregelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahlayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Hadi yayını paylaşın, oradan devam edelim ondan sonra. Bugün Dünya Sağlık Günü. Ben de istedim ki, ya şu sağlığın tam Dünya Sağlık Örgütü'nün anlattığı şekliyle, bizim hayatımızdaki yeri nedir, biz ne kadar sağlıklıyız ya da mıdır? Bir bakalım, bugün sağlık konuşacağız ama her açıdan sağlık konuşacağız. Dünya Sağlık Örgütü de öyle konuşuyor çünkü. Yayını paylaşıp insanları, diğer dostları da çağırırsanız çok mutlu olurum. Sevgili Zeynep Beşerler burada, o da Covid olmuş, geçmiş olsun. Bir an evvel sağlıkla hemen toparlanın, kalkın inşallah. Bu salgın acayip yayıldı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü şöyle bir kuruluş. Oradan başlayalım önce. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte, bunu farklı bir gerekçeyle konuşmuştuk aslında burada birkaç sene önce, belki 3-4 yıl oldu bilmiyorum ama farklı bir gerekçeyle konuşmuştuk. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte bütün dünya ülkeleri, özellikle de galip gelen ülkeler, üst üste yaşanan, araları var gerçi 30 sene civarında araları var ama yıkımlarına bakacak olursanız biri diğerini de tetikleyerek gidiyor zaten. Dünya savaşlarının ardından milyonlarca insan öldüğü için artık oturup ya kardeşim biz eşek olmayalım. Bu savaşlardan, yıkımlardan insanlığı koruyabilmek için bir araya gelebilelim. Bunu yapalım diyerek 50 ülkenin imzasıyla bir anlaşma açıyorlar. Ve bu anlaşma bir süre sonra işte Birleşmiş Milletler Örgütü'ne dönüyor ve bütün dünyanın aslında barış ve sulh içinde yaşaması temel amaç. Dert bu. Ama sadece bununla kalmıyor tabii. Böyle bir organizasyon oluşturulduğu için bir süre sonra şu da yapılmaya çalışılıyor. Farklı branşlarda, farklı alanlarda da bu birlikteliğin, bu ortak çalışmanın sürdürülmesi gerekiyor. Yani kültürden sanata, işte Birleşmiş Milletler'in örgütlerini düşünün, UNESCO'yu düşünün mesela. Gıda Tarım Örgütü'nün, FAO'yu düşünün. Bunlarla birlikte düşünülürken bir de Dünya Sağlık Örgütü'nden bahsediliyor. Çünkü sağlıklı insan yetiştirebilmek için milyonlarca insanı savaşlarda yıkıp, yitip giden o savaşlarda milyonlarca insanı düşününce o sağlık halinin de korunması gerekiyor. Ve 1948 yılının 7 Nisan'da, bugün Dünya Sağlık Günü o yüzden, aslında 1945'te başlayan çalışmalar devam ediyor ve 1948 yılında ortak bir metin imzalanıyor. Aslında buna pek çok uzman Dünya Sağlık Örgütü'nün anayasası diyor. Ve burada bir tanım da yapılarak, sağlık tanımı da yapılarak devam edilmeye başlanıyor. Sağlığın tanımı neden önemli? Bakın bu son derece önemli. Burası gerçekten çok önemli. Çünkü dünya savaşlarının bitimine kadar genelde sağlıklı olma hali insanların sakatlıklarıyla, organsal eksikleriyle, uzuv eksikleriyle ve daha çok ruhi dengesizlikleriyle tanımlanıyor. Ama burada yıllar içinde yapılan sağlık tanımında Dünya Sağlık Örgütü'nün en son geldiği noktadaki tanımı şu. Deniyor ki, sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olma işi değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali. Şimdi fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olup olmadığımıza bakalım ya da mıdır? Bizim burada temel yol göstericimiz şu olacak. Bütün dünya bir pandemi yaşıyor. Yani küresel bir salgının içinde debelenip duruyoruz. Covid salgını var biliyorsunuz. Ve o Covid salgının içinde dün açıklanan tablo, ya öyle bir tablo ki, yani bu tabloyu gördükten sonra hala bir başarı hikayesi anlatan kişinin ya kafası çalışmıyordur ya da kalbi, vicdanı çalışmıyordur. Bunlar yerinden çıkmıştır. Dün itibariyle 6 Nisan 2021 tarihi itibariyle 271.547 test yapılmış, Covid testi. Bunlarda 49.584 vakaya rastlanmış. Şimdi burada pozitif çıkma oranına baktığımız zaman 18.25'e geliyor, %18.25. Yani neredeyse yapılan 5 testten bir tanesi pozitif artık. Bu dünya ortalamasının üstünde demiyorum, dünya ortalamasının tepesinde oturuyor şu anda. Nüfusumuza kıyasladığınız zaman biz artık Hindistan'ı, Brezilya'yı falan katlamış durumdayız. Koşarak falan gitmiyoruz. Bunlar bitti. Bizimki depar hali şu anda. Bunlar yaşanırken dünkü 2003 hastanın, 2003 hani Sağlık Bakanı'nın daha önceki tanımı vardı ya, ya işte vaka ayrı, hasta ayrı, vaka vaka, hasta yek komo. Böyle anlatıyordu yani bize. 2003 yeni hasta var Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına ve 211 insanımızı kaybettik. Biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki bütün sağlık uzmanları da bu topluma çok fazla şey verip önder olma çabasını bir senedir canını dişine takarak sergileyen bütün sağlık çalışanları da açıklandı ki 3 hafta önce yapılan bu lebalep dolu kongreler, o iğrençliklerin eşliğinde bu sayılar kaçınılmazdı. Yani burada ortaya çıkan rakamlar hiçbiri hiç kimse için sürpriz olmamalı. Ama yitip giden cansa elbette sürpriz gibi değerlendirilmeli. Mesela burada çok tuhaf bir oran var. %66,5'luk erişkin yoğun bakım doluluk oranı. %63,5'a sabitlemişlerdi biliyorsunuz. Artık yoğun bakım derneğin sağlık konuşuyoruz ya. İnsan kendi tükürüğünü yutunca böyle oluyor. Yoğun bakım derneğinin yöneticilerinin de açıkladığı gibi son bir haftadır yoğun bakımlardaki doluluk oranı artık rekor seviyeye ulaştığı için şu anda %66,5'a gelmesi de şaşırtıcı değil. Ama bunun şöyle bir anlamı var. Bu sadece yeryüzünde hani demin konuştuk ya bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan sağlıklı olma durumu. Şu anda maalesef keşke dünyanın tek derdi bu olsaydı. Sadece buna kanalize olmuş olsaydı bütün sağlık çalışanları. Dünyada bir tek Covid-19 olsaydı sağlık rahatsızlık olarak, hastalık olarak. Ama değil. Şu anda siz hangi tanıyla hastaneye gitmek zorunda olursanız olun, yoğun bakım ihtimaliniz sıfır bir kere. Önce bir onu koyun bir kenara. İki, sadece yoğun bakım açısından değil, hekim ilgisini, hemşire ilgisini, hasta bakıcı ilgisini alabilmek için gerçekten sıra beklemek zorundasınız. Çünkü onların öncelikli hastaları var. Covid-19 vakalarıyla uğraşıyorlar ve bir senedir hayatlarını riske atarak yapıyorlar bunu. Üstelik mesela buradaki iyilik halinin tanımı gereği onların meslek hastalığı sayılmasını istedikleri Covid-19'u iktidar sadece kendi için kullandığı için bu insanları sallamıyor. Ve dolayısıyla öldükten sonra ölüp gidiyorlar. O kadar. Böyle baktıkları bir ortamın içinde çalışmak zorundalar. Canları dişlerinde artık burunlarından soluyorlar ama hala hizmet vermeye çalışıyorlar. Ve durumumuz bu şu anda. Bize deniyor ki filyasyon oranı burada %99,9. Yani takipte neredeyse %100'e gelmiş durumdayız. Kardeşim bak artık bu hani maktu verilerle bir şey açıklaman gerçekten kabak tadı verdi. Çünkü sen alıştığın rakamları oraya yazdığın zaman buna gerçekmiş gibi insanların beynine sokuşturur, böyle kurtulurum diye düşünmekten vazgeçmek zorundasın. Ya bizim filyasyon oranımız %100 ise nasıl oluyor bu sayılar çıkıyor? Gerçekten nasıl olabiliyor bu? %100 filyasyonda bunu nasıl görüyoruz bu rakamları biz? Ve dün 211 insanı kaybetmişken hala sap diyen, saman diyen, abuk sabuk konuşan bir iktidar ve onun sağlık bakanı var. Özellikle söylüyorum bunu. Bakın dünyanın önemli ülkeleri ki bunlardan bazıları, örneğin İngiltere, filyasyon hikayesinin %100'e gelmesini bırakın, Covid-19 dünyada küresel bir salgın olarak artık pandemi olarak tanımlandığı andan itibaren çok ciddiye almayan ülkelerdendi. Hatta Başbakan Boris Johnson biliyorsunuz saçma sapan tuhaf tuhaf hareketler yapıp en sonunda Covid-19'a yakalandıktan sonra ve Başbakanlık binasında hayatı kayıp 15 gün sonra zorla dışarı çıkabildiğinde işin ciddiyetini anlamış ve ülke üzerindeki tedbirleri artırmıştı. 12 Nisan tarihinde İngiltere kapanmanın ardından açılmayı tartışıyor şu anda. Tartışma da değil, yol haritası çıktı. Açılacak barlar, kafeler, restoranlar ama bu kapanmanın ardından. Aynı şeyi Portekiz yapıyor. Biz yapmıyoruz. Bizde çünkü öyle saçma sapan bir tanım var ki hani deniyor ya burada fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali. Biz bir kere sosyal açıdan iyi değiliz. Çünkü yaşadığımız bu pandemi koşulların içinde virüs camiden bulaşmıyor. Biz dün benim vergimden düşen her kör kuruş haram zehir zıkkım olsun ama Diyanet İşleri Başkanı'nın şu sözünü duyduk mesela hep beraber. Dedi ki teravih namazlarını evde kılın. Peki bir hafta önce açıklanan önlemlerde niye söylemediniz bunu? İş bu hale gelince mi? Siz yani sobanın yandığını anlayabilmek için sarılmak zorunda olan güruhtan mısınız? 211 insan kaybettik. Dün itibariyle resmi rakamlarla 2003 yeni hasta var. Ve artık Hastalığın testlerde pozitif çıkma oranı %18,25. Bunu ben söylemiyorum. Sağlık Bakanlığı kendi duyuruyor. Saklayabileceği bir yer yok. Gereksiz Diyanet İşleri'nin gereksiz başkanı o bile çıkıp yaklaşan Ramazan ayı içinde teravih namazlarını evinizde kılın demek zorunda hissediyor. Oysa biz kongreleri yapıldığı zamanlarda mesela bunu kul hakkına girip girmediğini hiç düşünmedik. Sosyal iyilikse bu da sosyal iyilik. İnsanları dip dibe birbirlerinin üstüne salıp bunlardan bir kısmına ceza uygulayıp mesela gariban bir işçiye oradan daha fazla para çeksin baban diyebilecek, çocuğuna bunu söyleyebilecek insanlar birbirlerinin ağzının içine girerek, sırtlarına çıkarak deve güreşi yapan develeri görmezden geldiler. Değil mi? Sosyal açıdan pek iyi durumda sayılmayız. Ama fiziki açıdan da bir iyilikten söz etmek Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tablo eşliğinde pek mümkün değil elbette. Çünkü bizim fiziki iyiliğimizin sağlanabilmesi için aynı zamanda bir bütün olarak düşünerek ruhsal sağlığımızın da yerinde olması gerekiyor. Ama böyle bir ortam içinde insanlar ruhsal sağlıklarını ne derece koruyabiliyorlar? Bence tartışmaya açık. Çünkü yaşamın bütün düzlemi içinde ruhunuzu besleyecek etkinliklerden uzak kaldığımız bir gerçek. Çünkü dünya bir kapalılık halinde geçmiş alışkanlıklarımızın belki bizi çok rahatlatan şeylerin çok uzağındayız artık. Yapamıyoruz. Yani yürüyüş yapanlar, geçmişte yürüyüş yapanlar, hafta sonları mesela, hafta sonu kapanma gereği yapamıyorlar bunu. Arkadaşlarıyla benim gibi hani iki satır muhabbet edebilmenin kendini hem çoğalttığını hem de zihnini dinlendirdiğini düşünenler bundan çok uzaklar. Ama sadece bununla kalmıyor ki ruhi iyilik. İnsanların ruhen iyi hissedebilmeleri için yaşam koşullarının da hiç değilse alıştıkları düzleme bir parçaya yakın gitmesi, iyi gitmesi gerekiyor. Nedir o iyilik hali? Mesela bir işinizin olması gerekiyor, değil mi? Parasal sorununuzun olmaması gerekiyor. Bakın bu kapalılıktan bahsederken hani dedik ya İngiltere'de 12 Nisan'da bir açılma başlayacak diye. Bizde o açılma başlamayacak. Bizde kapanma olacak ama kapanma ne tam kapanma ne yarı kapanma ne tam açılma. Saçma sapan tıpkı yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi tamamen uydurulmuş, sağdan soldan birbirine yapıştırılarak ortaya çıkartılmış bir ucubeden bahsediyoruz. Hafta sonları kapalıyız, akşam 9'dan sonra kapalıyız. Ama mesela dün Diyanet İşleri Başkanı konuşmasaydı, gereksiz kurumun gereksiz başkanı eğer konuşmasaydı, insanlar teravih namazlarına gideceklerdi önümüzdeki hafta. Bugün ayın 7'si. Haftaya bugün teravih namazı kılınacaktı mesela. Ve kimse ağzını açıp bir şey söylemeyecekti. Ama bizim iyiliğimiz, ruhi iyiliğimiz sadece bununla kalmıyor. Esnafın sadece kan ağlaması değil, dükkanını bir açması, bir kapatması, asla destek verilmemesi falan değil. Çok sık duyduğunuz bir kavram var. Evet, zaman zaman biz gazetecilerin, biz yayıncıların da sıkıntıları oluyor. Ben mümkün olduğunca yapmamaya çalışıyorum ama hani oluyordur, ben de kaçırıyorumdur muhtemelen. Bir kavramdan bahsederken herkesin onu bildiği zannıyla hareket ediyoruz. Çok sık duyduğunuz bir şey. Kod 29. Hatırlıyor musunuz ne olduğunu? Bakın en son devam eden haberlerden bir tanesini göstereyim size. Belki bir parça daha anlaşılır hale gelecek. Çünkü biz dün okuduk haberi. Bugün pek çok gazeteye de girmiş. 2020 yılı içinde Kod 29 gerekçe gösterilerek 177 bin işçinin işinden çıkartıldığı haberi var. 177 bin insan, bunların aileleriyle hani hepsi evli, hepsi şahsımın sözünü dinleyerek 3 çocuk yapmamış olsun, tamam mı? Çok kabaca diyorum, aşağı yukarı 600 bin insandan bahsediyoruz. 600 bin insanın gelir kaynağı kesiliyor. 177 bin. Nedir Kod 29? Çok duyuyorsunuz bunu çünkü. Kod 29 da atıldı. Muhtemelen şunu söylüyorsunuz ama işten çıkartma yasaktır. Doğru. Demin bahsettiğim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi ucube bir sistem de burada var. İşten çıkarma yasak. Ama işten Kod 29 da çıkartılabiliyorsunuz. Kısa çalışma ödeneği yok. Ve Kod 29 da işten atılırsanız tazminat da alamıyorsunuz. Emeklilik haklarınız da elinizden alınıyor. Yani özür dilerim, burada işsizlik fonundan para da alamıyorsunuz işsizlik maaşına. Ne bu Kod 29? Deniyor ki tanımın içinde. Ahlaken ve iyi niyetten uzak davranışta bulunmak. Şimdi diyeceksiniz ki iyilik, iyi niyet tam da sağlık konuşurken üzerine oturmuş durumda. Ama buradaki iyi niyetin tanımı yok. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Mesela sendikaya üye olmaya çalışmak iyi niyetten uzak bir hareket olarak değerlendirilebiliyor. Kim tarafından? İşveren. Zaten önemli olan o. Çünkü bugünün iktidarının işçiyle bir alakası yok ki. Bugünün iktidarının işçiyle tek alakası böyle boynunu yana yatırmış, anlamsız anlamsız şeyler söyleyen bir hanımefendi. Gerçekten söylediğinin anlamı yok. Mesela insanlar aç diyorsun, yoksul diyorsun. Yoksulluğun tek tanımı yok ki diyor. Yoksulluk var, ölümcül yoksulluk var, geberten yoksulluk var. Böyle bir hanımefendi var ortada. Ama söylediğinin hiçbir önemi yok. Çünkü 177 bin insan işsiz. Üstelik açıklanan işsizlik rakamlarının içinde bu insanlar sırıtmasın diye onların beraber çalıştığı arkadaşları işsiz gösterilmiyor. Onlar ücretsiz izne çıkartılıyor ve ücretsiz izinde kendilerine verilen günlük 42 lira karşılığında asgari ücretin yarısından bir parça daha fazla para aldıkları için işsiz görünme statüsünü kaybediyorlar. Yani bizim işsizlik rakamlarımız düşüyor. Biz sadece sağlıktan bahsederken fiziken, ruhen, sosyal açıdan iyi olmayı değil, aynı zamanda sahtekar olmamayı da konuşmak zorundayız. Çünkü burada acayip büyük bir sahtekarlık var. İnsanları işsiz göstermemek için kullanılan bir statü var. Sadece kod 29 değil, buradan insanları atıp ahlaken eksik davrandıklarını, iyi niyetten uzak davrandıklarını söyleyen insanlar, bir yandan da onların beraber çalıştığı kişileri ortaya getirip onlara sen işsiz değilsin, sakın böyle düşünme, günde 40 lirayla geçinmeye çalış diyorlar. Geçinilir mi? Herkesin derdi bu değil. Yani çoğu insan sallamıyor bile bunu. Çok sorun değil. Çünkü televizyon ekranına çıktığı zaman karşısındaki yalakanın takla atacağını bildiği için gözlerini kırpıştırıp selektör ata ata dolarla mı maaş alıyorsun, dolarla mı borcun var diyen Hazine ve Maliye Bakanı'nın kaybının ortadan kaybolmasının üzerinden 4 ay geçmişken bugün dünyanın en zenginleri listesine girmiş, Türkiye'de her ihalenin 5'te 1'ini alan 5 kişiler çünkü. 5'te 1'ini alan patronlardan bir tanesi çıkıp diyor ki evet bizim harcamalarımız dövizli ama kazancımız da dolarla. Sorun değil. Gözlerini kırpıştırarak selektör atan insan ona sormuyor o soruyu. Çünkü ona o parayı ödeyen o zaten. O çok iyi biliyor dövizle nasıl alındığını. Türkiye'de pek çok kuruluşun başına getirilen ve temel özellikleri işe layık olmanın ötesinde iktidarın dibinde olmak, onun içinden çıkmak olan insanlar euro karşılığı yıllık mesela jestiyonlar alırken, yıl sonu primleri alırken, huzur hakkı alıp toplumun huzurunun içine ederken hep eurolar dolarlar konuşulur. 250 bin eurodan bahsediliyor mesela. Böyle tanımlardan 250 bin euro. Peki bu parayı alan insanların topluma zerre kadar katkısı var mı? İşte bu tartışılmıyor. Oysa bu da bizim iyilik halimizi belirleyen şeylerden biri. Çünkü ruhen iyi hissetmek için ruhen eşit de hissetmek zorundayız. Birbirimize karşı bir takım sorumluluklarımız var, eyvallah. Ama devletin bize karşı sorumluluklarını ve tırnak içinde ödevlerini yerine getirmediğini görünce, mesela COVID hastalığının bu kadar yaygın olmasını, buna rağmen söylenen yalanlarla hala bir milim yol alınamadığını görünce insanların sağlık hali bozuluyor. COVID olmanıza gerek yok bunun için. COVID olan insanlar adına da üzülüyorsunuz. Ve o sizdeki iyilik halini alıp götürüyor. Bütün bunların ötesinde sosyal iyilik olabilmesi için, hepimizin kendini iyi ve tam hissedebilmesi için toplumsal anlamda da bir parça ayaklarımızın yere basması ve sağımıza solumuza baktığımız zaman yüzümüzün hani gülmese bile somurtma hissinden biraz uzak kalması lazım bana kalırsa. Siyaset her gün Türkiye'de ayrı bir mecra kat ediyor. Bundan 3 gün önce yayınlanan bir açıklama, bildiri adına ne derseniz deyin. Yani onun içinden darbe girişimi çıkartma çabaları, içinden bir şey çıkmayacağı belli ama yapılan o saçmalığın eşliğinde, arkasından söylenenlerle birlikte biz sosyal anlamda da iyi olma gücümüzü tamamen kaybettik bana kalırsa. Çünkü mesela ülkeyi tek başına yöneten insanın tek başına karar vererek İçişleri Bakanı yaptığı ve Türkiye'de kolluk kuvvetlerinin başındaki tek kişi olan İçişleri Bakanı, o açıklamanın yapıldığı gece açıklamayı yapan emekli yani halihazırda çalışmayan amirallerin aileleriyle ilgili sabaha kadar bir çalışma yaptıklarını ve kimin kimle bağlantısı olduğunu ortaya çıkartıp kimin hangi partiye üye olduğunu tespit ettiklerini söylemişti A Haber'de. Arkasından Sabah gazetesi üzerinden de servis yapıldı. Aynı haber. Sonra iktidar medyasında, bugün göstereceğim yayının ikinci bölümünde size, iktidar medyasında da bu servis devam ettirildi. Oysa ortada yapılan şey suç. Çünkü insanların, bunlar kişisel bilgileri. Yani sizin hangi partiye üye olduğunuz, hangi derneklerin içinde olduğunuz, üyelikleriniz, abonelikleriniz, bunlar sadece sizi ilgilendirir. Bizi ilgilendirir. Sadece. Ama İçişleri Bakanlığı eliyle bunun servis edildiğini gördük. Üstelik bunda bir sıkıntı da görmedi insanda. Herhangi bir beis yok. Olabilir. İçişleri Bakanı reddetmiyor da bunu. Açıkça orada söylediğini hemen ertesinde Sabah gazetesi servis yaptı. Türkiye'de kendini amiral gemisi zanneden, kayık bile olmaz, dandik bir sal bile olmaz, Ahmet Hakan'ın yönettiği gazeteden ne bekliyorsun? Ama Hürriyet gazetesinin bile bunu yaptığı bir ortamda elbette iktidar gazeteleri, iktidarın göbek deliği gazeteler buna sessiz kalmayacaktı. Çatır çatır açıklamalar yapıldı. Sosyal açıdan bu kadar birbirinin zıddına çekilmiş, kutuplaştırılmış bir toplumun iyi olma imkanı var mı sizce? Biz daha bundan 10 gün önce kadınların, her gün en az bir kadının öldürüldüğü, erkek şiddeti sonucu hayattan çekip gittiği bu ülkede biz İstanbul Sözleşmesi nasıl kaldırılır diye konuşuyorduk. Toplumsal anlamda bir iyilik göstergesi. Çünkü hepimizin üzerinde en fikir olarak devamına karar verebildiğimiz bir ortam yaşansa bu bizim iyiliğimiz için mutlaka işe yarayacaktı. İnsanlar iyilikte birleşti diyebilecektik en azından. Oysa toplum oradan öyle bir bölünmüştü ki şu anda o bile unutuldu. Kadına yönelik şiddet tamamen ortadan kalktı. Bu arada cinayetler devam ediyor. Onlarda bir eksilme yok da. Ama öte yandan şiddet şekil değiştirerek bu ülkenin öğrencilerine, akademisyenlerine, gazetecilerine, ne bileyim avukatlarına, hukukçularına, bunlara yönelmiş durumda. Ama ortada bir dönüp devam eden şiddet var sürekli olarak. Bu şiddetin içinde bunlara çözüm bulma konusunda bir sanat sergilemek olarak tanımlanan siyaset kurumu saçma sapan işler yapıyor. Mesela mıdır diye soruyor. Çünkü artık siyaseten anlatacak hiçbir şey kalmayan insanlar tuhaf bir debelenme içine girdiler. Kendilerinin geçmişte askerleri göreve çağırdığı ortaya çıkan, bununla ilgili artık yani resmi belgeye bile ihtiyaç yok, bununla ilgili yaptıkları ortalığa dökülen insanlar tuhaf tuhaf çıkıp mesela mıdır deyip oturabiliyorlar yerlerine. Mıdır'ın bir yanıtı yok. Yani değil. Mıdır dediğiniz neyse değil. O dediğiniz neyse, istediğiniz neyse öyle değil ortalık. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla, yani sadece rahatsızlık ve sakatlık, eksiklik değil, kişinin fiziken, ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali içinde tanımlandığı şeyse eğer sağlık, biz sağlıklı değiliz. Bu toplum sağlıklı değil. Fiziki açıdan baktığınızda artık yüzünün beyazlığından da anlaşılıyor. Konuşurken sesinin titremesinden de anlaşılıyor insanların. Ama çok daha ötesinde gündelik hayatımızın ne derece pisliğin içine battığına baktığınızda anlaşılıyor. Çünkü biz kendimizi başkalarıyla kıyaslama şansına bile sahip değiliz. Covid üzerinden kıyasladığınız zaman, dünyada nüfusu oranladığınız zaman biz arkamızdaki ülkelerin sayısını bile bilmiyoruz artık. Önümüzde kimse olmadığı için bireysel anlamda birinciliğe koşuyoruz zaten. Ruhi anlamda baktığınız zaman insanların birbirlerine yaklaşımlarına bakın. Şu saçmalıkların içinde debelenmemize, bu tuhaf durumlara bir bakın. Bunun da pek karşılığı yok. Ama şu sosyal açıdan iyi olmama hali var ya, bence en acıklısı o. Çünkü diğerlerine, yani fiziki ve ruhi açıdan yaşanan rahatsızlıklara sağlık dünyası, sağlık çalışanları çözüm bulmaya çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Hatta büyük ihtimalle de yapıyorlar bunu, büyük ölçüde beceriyorlar. Ama şu sosyal anlamda iyi olamama var ya, işte o aktarılarak gidiyor. Sürekli olarak kuşaklardan kuşaklara aktarılarak gidiyor. Ve bugünün içinden aktaracağı şey insanlığın maalesef iyi bir şey olmayacak. Çünkü biz sağlıklı değiliz. Hiçbirimiz sağlıklı değiliz. Bu toplumun içinde sağlıklı insanların sağlığını koruyabilmesi de maalesef mümkün görünmüyor. Çünkü en azından o sağlık haline inanan ve bunu sürdürmek zorunda olan insanların böyle bir tavrı yok. Onlar tuhaf tuhaf konuşuyorlar. Boş boş anlamsız şeyler açıklıyorlar. Ve insanların karşısına çıkıp diyorlar ki mıdır? Değildir. Gerçekten ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ama sizin söylediğiniz her neyse öyle değil bu toplum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı da söylüyoruz. Farklıyız çünkü. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, yetiştirilme tarzlarımız, içinden çıktığımız kültürler, engellilik, engelsizlik, inançlılık, inançsızlık durumlarımız, bütün bunlar çok farklı. Bir önemi yok ki, bunlar zenginlik. Biz bir araya gelip küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabildiğimiz müddetçe demokrasinin güçlenmesine mutlaka ama mutlaka katkı vereceğiz. Çünkü bunu yapmak dışında şansımız yok. Eğer yapmazsak birbirimizden uzaklaşacağız ve bu uzaklık %100 ayrılık getirecek. Ayırmak isteyen kimse Kim olduğunun bir önemi yok. Adının, vasfının, cinsinin hiçbir önemi yok ama o kazanacak. Oysa direnmek mümkün. Burada 6 yıldır yaptığımız gibi. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Bu yayının sürmesi için katkım olabilir mi? Ben ne yapabilirim diye soranlar varsa eğer yapabilirsiniz. Yayını YouTube'dan izleyenler özellikle sizden rica ediyorum. Şu yukarı doğru baş parmak tuşu var ya, beğen. Ona dokunun lütfen. Bu YouTube yayını başkalarına da tavsiye edecek demektir. YouTube kanalına abone olun. Paralı pullu bir şey değil ya. Sadece bir tek mail adresi yazacaksınız. YouTube üzerinden katkı vermek isterseniz katıl diye bir düğme göreceksiniz orada. İsterseniz kullanacağınız bir düğme. Aylık küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz ama isterseniz, istemezseniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız, son gününe kadar da parasız olacak. Benim size taahhüdüm bu. Patreon.com üzerinden bu yayına Ünsal Ünlü hesabı üzerinden küçük katkılarınızı oradan da iletebilirsiniz. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O burada bulunmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftanın ortasına geldik. Koşar adım gidiyoruz sonuna doğru. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Bir saat sonraki yayına yetişemezseniz yarın gelin. Hayatımızı kaldığımız yerden oturup konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.